Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 26 Haban 1404, Hicri Kamiri 26 Cemadül Evvel 1447, Miladi 17 Kasım 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Duraksama Podcast'te İman Nuru, İran'ı Gezelim Görelim, Hidayet Hadisi ve İranlı Mefailler isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mesut Ketani, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde görüştü. İran ve Çin Doğu-Batı demir yolu bağlantısı için görüşmeleri başladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Pakistan Dışişleri Bakanı ile ikili konular görüştü. Pakistan, Tahran'ın İslamabad ile Kabil arasında arabuluculuk teklifi memnuniyetle karşılıyor. İran'dan işgal altındaki Filistin'deki Siyonist rejimin suçlarına kınama geldi. General Hasanzade, İran'ın füze gücü dizginlenemez. Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı tamamen doğaldır. Şimdi haber. Rusya Dışişleri Bakanı Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlarından bölgesel ve ikili meseleler ile İran'ın barışın nükleer programı hakkında gerçekleştirdikleri telefon görüşmesini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı açıklamasında Seyda Basarakçı ile Sergey Lavrov arasında Rus mevkidaşının girişimiyle yapılan telefon görüşmesinde Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilimlerin çözümünü kolaylaştırmaya odaklanarak önemli bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ayrıca Batı Asya'da uluslararası düzeyde tanınmış yasal bir temele dayalı kalıcı barışa ulaşmanın önemli ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin mevcut kararların tam olarak uygulaması gerektiği üzerinde durdular. Irakçı ve Lavrov bu hafta çarşamba günü başlayacak olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun dönemsel toplantısı öncesinde İran'ın barışın nükleer programı hakkında faydalı bir görüş alışverişinde bulundular. Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca iki tarafın farklı düzeylerdeki temasların artan dinamizminden memnuniyet duyduklarını ve bunun taraflar arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da geliştirmesine katkı sağladığını açıkladı. Çin'den Avrupa'ya uzanan ikinci uluslararası demir yolu bağlantı toplantısı çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Pazartesi günü Seras, Çeşme, Suraya elektrikli hattının kurulmasına yönelik ilk müzakerelerin başladığını duyurdu. Ferzane Sadık Çin'e yaptığı ziyarette Çin-Avrupa demir yolu bağlantısının ikinci uluslararası toplantısına katıldı ve iki ülke arasında Saras-Çeşme-Suraya elektrikli demir yolu hattının geliştirilmesine dair ön görüşmelerin yapıldığını açıkladı. İran'ın stratejik konumuna dikkat çekerek şöyle dedi. İran'ın jeopolitik ve transit konumu göz önünde bulundurulduğunda bu forumda sunulan raporlar ve yapılan müzakereler gelecekteki işbirliği yolları üzerinde kuşkusuz önemli etkiler bırakacaktır. Sadık İran'ın Doğu ile Batı arasında birleştirici halka rolüne vurgu yaparken şu ifadeyi kullandı. Çin'in yüksek hacimli demir yolu ticareti ve güvenilir güzergahlara duyulan ihtiyaç dikkate alındığında İran doğudan batıya demir yolu üzerinden Avrupa'ya mal girişinin kapısı olabilir. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı şunları ekledi. Bu zirve kapsamında çok taraflı oturumlar ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca Çin'in altyapı ve filo kapasitesine yönelik inceleme ziyaretleri gündemde yer almaktadır. Pakistan Dışişleri Bakanı pazartesi günü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Pakistan Dışişleri Bakanı'nın ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş gerçekleştirdiğini belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahti Revanchi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın İslamabad'da iki ülke arasındaki 13. tur siyasi istişareler öncesinde bir araya geldiğini bildirdi. Açıklamaya göre taraflar bu görüşmede söz konusu istişarelerin düzenlenmesine ilişkin hazırlıklar, bölgesel ve çok taraflı en önemli gelişmeler ile ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yollarını ele aldılar. İran ve Pakistan arasındaki 13. tur siyasi istişareler pazartesi akşamı İslamabad'da gerçekleştirilecek ve toplantıya iki tarafın heyetleri Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Amna Baluç ile Tahti Revanchi'nin başkanlığında katılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin İslamabad ile Kabil arasındaki gerginliği azaltmaya yönelik yardım teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Pakistan'ın dost ve kardeş ülke İran'ın mevcut durumu iç çözmeye katkı sağlayacak önemli rolüne inandığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahti Revanchi'nin İslamabad ziyaretine eş zamanlı olarak Pakistan, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı'nın Pakistan ile Afganistan Talibanı arasındaki kalan ihtilafların çözümüne yönelik her türlü yardım hazır olduklarını ifade eden son teklifini olumlu karşıladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Muhammed Tahir Andarabi yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Biz Tahran'ın Pakistan ile Afganistan arasında arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşılıyor ve bundan kaçınmayacağız. Andarabadi ayrıca Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne mevcut durumu yönetmeyi yardımcı olabilecek önemli rolüne inandığını ve bunu takdir ettiğini vurguladı. Çünkü İran bizim kardeş ve dost ülkemizdir. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Pazar gecesi yaptığı açıklamada işgal altındaki Filistin'de Siyonist rejimin devam eden suçlarına dikkat çekerek Batı Şeria'da yaşananların Filistinlilerin sömürgeci şekilde yok edilmesi politikasının da devamı olduğunu ve özellikle son iki yılda Gazze'de on binlerce masum insanın şehadetiyle uygulandığını belirtti. İsmail Bekay, medya açıklamasında Gazze ve Batı Şeria'da süren katliamlar ile ağır insan hakları ve insani hukuk ihlallerine duyduğu nefretini dile getirdi. Gazze kuşatmasının sürdürülmesi, yıkıntılıların kaldırılmasının engellenmesi, sağlık ve altyapı ağlarının yeniden inşasının önlenmesi gibi uygulamaların kış ve yağış mevsiminde insani felaketi daha da ağırlaştırdığını ve Filistinlilere yönelik soykırım politikasının bir parçası olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Sözcüsü ayrıca Batı Şeria'da Siyonist yerleşimcilerin artan terör saldırıları ve yıkıcı eylemleri Mescid-i Aksa ve İbrahim Camii'ne yönelik tekrar eden ihlaller, keyfi tutuklamalar ve Filistinlilere yönelik işkencelere dikkat çekerken uluslararası toplumun bu işgalci rejimin suçlarını durdurma konusunda yasal ve ahlaki sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı. Büyük Tahran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada düşmanın 12 günlük kutsal savunma sırasında tüm İran füzelerini daha doğmadan imha edebileceğini düşündüğünü ancak İran'ın füze gücünün asla dizginlenemeyeceğini de belirtti. General Hasan Hasanzade, şehit tümgeneral Hasan Tehrani Mukaddem anısını düzenlenen 2. Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Kongre'de yaptığı açıklamada, İran milletinin de büyük başarılara ulaşılan ve bugün de bu derece özgüvene taşıyan özelliklerden birinin geleceğe dair umut olduğunu söyledi. Tahrani, mukaddemenin en önemli özelliklerinden birinin velayet ve liderliğin tedbirlerine doğru ve hassas biçimde kavramak olduğunu vurguladı. Büyük Tahran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı sözlerini şöyle sürdürdü. 12 günlük savaş milletimize İslam devrimine ve İslam'a onurlu ve tam bir zafer kazandırdı. Buna karşılık küresel istikbar, Amerikalılar, Siyonist rejim için kalıcı ve acı bir yenilgiye dönüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Suriye'deki askeri varlığının kısa vadeli çıkarlar temelinde değil, tarihi ve stratejik bir perspektifle istikrarın korunması ve Suriye toprak bütünlüğünün desteklenmesi amacı ile gerçekleştirildiğini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Suriye krizini çözme çabalarını tarihte eşe görünmemiş olarak nitelendirdi ve bu girişimlerin mültecilerin geri dönüşünü ve ülkede istikrarın da sağlanmasını hedefleyen ahlaki bir politika çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Avrupa Birliği'nin eski dış politika sorumlusu Avrupa'nın derin biçimde lobilerin etkisi altında olduğunu, İsrail rejimiyle ilişkilerini çıkarlar temelinde yürüttüğünü ve ahlaki boyutun önem taşımadığını söyledi. Avrupa Birliği'nin eski dış politika sorumlusu Joseph Borrell, Batı'nın yaklaşımını sert bir şekilde eleştirirken Avrupa'nın hala tarih ve lobilerin esiri olduğunu ifade etti. Borrell, kıtanın ahlakı çıkarlarını feda ettiğini ve İsrail rejiminin siyasi ve ekonomik stratejilerinin somutlaşmış hali olarak gördüğünü belirtti. Borrell sözlerini şöyle sürdürdü. Avrupa'da önemli olan boyut stratejik, siyasi ve ekonomik çıkarlar olup İsrail Avrupa için bu boyutların somut bir tezahürüdür. Ve İbranice kaynaklar İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in kaderinin belirlenmesi ve devletin kurulmasına ilişkin Amerika karar tasarısı üzerinde Washington'a baskı yaptığını ve tasarının içeriğini yumuşatmaya çalıştığını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Pazartesi günü Gazze'de çok uluslu bir gücün oluşturulmasına dair Amerika'nın sunduğu karar tasarısı oylamaya sunulacakken, İsrail rejiminin son ana kadar metni daha yumuşak hale getirmek için Amerika'ya baskı yaptığı İsrail Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından açıklandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, neden Hamas ve Filistin direniş grupları Amerika'nın önerdiği karar tasarısına karşı çıkıyor başlığı altında. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada Filistin'e grup ve güçlerin Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısı hakkında bir siyasi not yayımladığını ve bu notta söz konusu tasarıyı kesin bir şekilde karşı çıktıklarını duyurdu. Hamas açıklamasında Filistin'e grup ve güçlerin yayımladığı notta özellikle Gazze şeridinde uluslararası bir gücün oluşturmasının Gazze'ye uluslararası vesayet dayatma girişimi ve işgalcilere yanlı bir yaklaşımın uygulaması anlamına geldi uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün pazartesi günü Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze için sunduğu planı destekleyen kara tasarısını oylaması bekleniyor. Bu Amerikan planında Barış Konseyi'nin kurulması memnuniyetle karşılanıyor. Söz konusu konsey Gazze'yi yönetmek için geçici bir organ olacak ve Trump'ın gözetiminde 2027 yılı sonuna kadar görev yapacak. Hamas ve Filistin direniş grupları Amerika'nın önerdiği kara tasarısına karşı çıkıyor. Çünkü bu ülke daima Siyonist rejimin yanında olmuş ve planları Filistinlilerin haklarını desteklemekten ziyade işgali pekiştirmeye hizmet etmiştir. Bu nedenle Gazze'nin yönetimine dair her türlü Amerikan planı güvensizlikle karşılanmaktadır. Hamas'ın açıklamasında direnişin silahları ile ilgili her türlü tartışmanın ulusal ve iç mesele olduğu, dış baskı altında olmaması gerektiği vurgulandı. Filistin direniş grupları, direnme ve meşru müdafaa hakkının uluslararası hukuk temelinde sabit ve meşru bir hak olduğunu belirtti. Amerika'nın tasarısı Gazze'nin 2027'ye kadar uluslararası bir güç veya geçici bir organ tarafından yönetilmesini öngörüyor. Hamas bu girişime uluslararası vesayet dayatması olarak niteliyor ve bunun Filistinlilerin kendi işlerini yönetme hakkını da zayıflattığını söylüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Duraksama isimli podcast güncel kültürel ve politik meseleleri ele alıyor. Bu bölümde bir ailede annenin yaşam tarzını değiştirme projesi ele alınıyor. Bu da nesiller arası tam bir değişim anlamına geliyor. Duraksama Podcast'ın başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bu programda birkaç dakikalığına durup derin bir nefes alıp günlük hayatın koşuşturmacası içinde düşünmeye fırsat bulamadığımız konular hakkında düşünmeye çalışıyoruz. Günlük hayatımızın perde arkasında neler olup bittiğini daha iyi anlamak için gerçek ve belgelenmiş yaşam, kültür ve medya anlatılarını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İnsan eğitiminin ne zaman başladığını hiç düşündünüz mü? İlkokuldan mı, 6 aylıktan mı, doğumdan itibaren mi ya da daha da erken, çocuk doğmadan yıllar önce mi? Bu ilk bakışta basit görünebilecek bir soru, ancak karmaşık ve çok katmanlı bir cevabı var. Psikologlar ve sosyologlar kişiliği ve eğitimi şekillendirmede ailenin mi yoksa toplumun ve çevrenin mi daha etkili olduğu konusunda hala tam olarak hemfikir değiller. Ancak çoğu teori bir noktayı vurguluyor. Bugün yetişkinler olarak olduğumuz şeyin kökleri yaşamın ilk yıllarına dayanıyor. Çocuğun annesi veya ilk bakıcılığıyla kurduğu bağın belirleyici bir rol oynadığı yer de aynı yer. Bu ilk yıllarda çocuk beslenmeden destek ve güven duygusuna kadar tüm ihtiyaçlarını annesinden alır. Psikologlara göre bu bağ bireyin kişiliği üzerinde yaşam boyu süren etkiler bırakır. Temel ihtiyaçları da karşılamanın çok ötesinde. Aslında anne en basit cümlelerde bile ilk rol modeldir. Işıklar söndüğünde ve bir anne çocuğunu sakinleştirmek için korkma tatlım dediğinde çocuk bilinçaltında karanlıkta korkulacak bir şey olduğunu öğrenir. Bu küçük deneyimler daha sonra yetişkinlikte de karar verme süreçlerimizde de büyük kalıplara dönüşür. Ama daha önemli soru şu, günümüz dünyasında insan hayatının bu erken döneminde en çok kim yatırım yapıyor? Cevap açık, zengin ve güçlü olanlar. Etrafımıza baktığımızda Netflix ve Hulu gibi ağların içeriklerine erişmek için aylık abonelikler sattığını görüyoruz. Ancak bunların yanı sıra orijinal dilin dışında dublajlı film ve dizileri dünyanın dört bir yanındaki İranlı evlere ücretsiz getiren ücretsiz Farsça ağlar gibi onlarca farklı dille yan yapan ağ da mevcut. Şu soru akla geliyor. Dünyanın büyük kapitalistleri İranlılardan doğrudan para istemeden neden bu kadar çok para harcıyor? Cevap basit. Amaçları bu ürün veya anlık bir eğlence satmak değil, çok daha derin bir şey. Arzu ettikleri yaşam tarzını teşvik etmek. Bir taşa amansızca damlayan bir damla gibi toplumun zihniyetini ve davranışlarını yavaş yavaş şekillendiren bir yaşam tarzı. Bu değişimin başlangıç noktası aile, ailenin merkezinde ise anne var. Bu proje sadece İslam ülkeleri ve Batı Asya ile sınırlı değil, Amerika kapitalist hedeflerine ulaşmak için bu projeyi küreselleştirmek istiyor. Dürüst olmak gerekirse, insanlık tarihinde hiçbir kurum nesillerin yetiştirilmesinde bir anne kadar etkili olmamıştır. Anne, doğum anından ilk yıllarına kadar çocuğu ile kopmaz bir bağ kuran tek kişidir. Bir annenin yaşam tarzını değiştirmek tam bir nesil değişimi anlamına gelir. İşte tam da bu yüzden medya stratejistlerinin ve küresel kapitalistlerin gözünde anne, kültürel mücadelenin ana savaş alanıdır. Bunun bir örneği de Siyonist lobi ile bağlantılı bir medya patronu olan Robert Murdoch'un şu meşhur sözüdür. İran gibi bir ülkede ailenin her şeyini anne yönetir. Anneyi çamura sürüklersek her şey çamura sürüklenir. Bu cümle sadece bir görüş değil. Son yıllarda diziler, reklamlar ve sosyal ağlar aracılığı ile izlenen medya politikalarının bir yol haritasıdır. Sadece İran için değil, dünyanın birçok ülkesi için de geçerlidir. Büyük kapitalistler annenin bir çocuğun hayatındaki ilk ve en etkili koç olduğunu çok iyi bilirler. Çocuğunun ne yiyeceğini, ne giyeceğini, ne oynayacağını ve ne dinleyeceğini o seçer. Eve dekore eden, kitapları ve uyku vakti hikayelerini seçen, hatta çocuğa ilk kelimeleri öğreten kişi odur. Bu nedenle küresel pazarlama en basit ve en karmaşık haliyle doğrudan anneleri hedef alır. Televizyon reklamlarından sosyal medya rol modellerine kadar herkes aynı amacın peşindedir. Yüzeysel olarak çekici ve modern ancak özünde tüketim döngüsüne bağımlı bir modern anne imajı yaratmak. Bu imajda iyi anne sürekli yeni ürünler deneyen, evini en son moda kıyafetlerle süsleyen, çocuğu için pahalı oyuncaklar alan, hatta yeme içme tarzını küresel markalara göre ayarlayan kişidir. Böylece farkında olmadan annelik sağlık kültürel ve yetici bir rolden ekonomik ve pazarlama odaklı bir projeye dönüşür. Onaylanmak için daha fazla satın almak, daha fazla sergilemek ve bitmek bilmeyen tüketim yarışına daha fazla katılmak zorunda olan bir annedir. Ve bu sürecin nihai sonucu dünya görüşü tüketim, bireysellik ve kültürel köklerinden kopuş etrafında şekillenen bir nesil yetiştirmekten başka bir şey değildir. Ancak bu etki mal satmak veya adeni reklamlarla sınırlı değil. Medya daha çok ileri gidiyor. Binlerce yılda kültürleri şekillendiren ve değiştiren ve gizli ve güçlü aile hikayelere ve anlatılara yöneliyor. Bugün bu araç dizi ve film biçiminde hala kullanılıyor. Batı dışı yaşam tarzına sahip ülkelere dublajlı ve ücretsiz ürünler yayınlayan kanallara bakmamız yeterli. Bu dizilerin çoğunun açıkça yıkıcı içerikler barındıkları için kendi ülkelerinde kamuya açık olarak gösterilmesine bile izin verilmiyor. Ancak yabancı yatırımda dublajlanıyor ve evlerinize ücretsiz olarak giriyorlar. Bu bilinçli bir tercih. Çünkü amaç sadece eğlence değil, zihinsel kalıpları şekillendirmektir. Bu anlatılarda aşk üçgenleri veya çok eşli ilişkiler normal bir şeymiş gibi sunuluyor. Ahlaksızlık, izleyicinin onu kabul etmemesi, aynı zamanda kalbinde bir arzu geliştirmesi için sanatsal ve gösterişli bir şekilde sunuluyor. İşte tam da bu noktada meşhur kurbağa kaynatma ifadesi akla geliyor. Bir kurbağayı hemen kaynar suya atarsak hemen kaçar. Ama soğuk suya koyup sıcaklığı yavaşça artırırsak değişimi hissetmez ve sonunda çöker. Aynı medya stratejisidir. Ani ve doğrudan değişimler genellikle dirençle karşılaşır. Ancak izleyicinin farkına varmadan kademeli, yumuşak ve yavaş değişimler izleyicinin zihnini ve inançlarını dönüştürür. Bu nedenle izledikleri yol hesaplıdır. İlk olarak Kolombiya gibi coğrafi ve kültürel olarak çok uzak olan Latin Amerika dizileri bu uzaklık nedeniyle izleyici onların ahlaksızlığını ciddi almaz ve onu sıradan bir hikaye olarak görür. Ancak zihin yavaş yavaş alışır. Ardından hedef ülkeye daha yakın ve komşu ülkelerin, hedef kitleye daha yakın bir dile ve kültüre sahip komşu bir ülkenin yapımlarına sıra gelir. Burada özdeşleşme artar ve gizli mesajlar zihine daha kolay yerleşir. Bir sonraki aşamada ise hikayelerin temasındaki değişim izleyicinin tamamen dahil olduğu ve içsel ahlaki sınırlarının yavaş yavaş değiştirdiği İran'ın kendisine ve diğer İslam ve kadim ülkelere aktarılır. Bu kademeli sürecin açık bir amacı vardır. Sadık ve kutsal anne modeline darbe indirmek, yüzyıllardır ailenin ve toplumların özellikle İslam ülkelerinde temel direği olan aynı modele. Bu imaj kırıldığında kutsal annelik tabusu da yavaş yavaş çöker. Batı toplumlarında çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişki daha çok geçici bir hüzleşmeye dayalı olarak tanımlanır. Ebeveynler çocuğun 18 yaşına kadar sorumludur. Bu yaştan sonra çocuk bağımsızlaşır ve hatta bazen ebeveynlerine karşı hiçbir yükümlülük hissetmez. Ancak Doğu ve İslam kültüründe anne ve çocuk arasındaki bağ yalnızca sözleşmesel bir ilişki değil, duygusal ve derin bir ilişkidir. Bu ilişki bir tür dindarlığa ve yaşam boyu süren bir ahlaki sorumluluk duygusuna dayanır. Çocuk kendisini her zaman ebeveynlerine borçlu hisseder. Küresel medyada tam da bu noktaya hedef almıştır. Anne, ailenin merkezidir. Anneye saygısızlık edilirse, anne ve çocuk arasındaki duygusal bağ zayıflarsa aile yapısı da sarsılır. Aile zayıfladığında ise toplum artı kültürünü yeniden üretemez hale gelir. Medya stratejisinin nihai hedefi de budur. Kültürel kimliği evin içinden, ailenin kalbinden ve anne imajından da koparmak. Öyleyse insan yetiştirme meselenin en başından ne zaman başladığını da sorarsak cevap açıktır. Doğumdan çok önce annenin dünya görüşü ve yaşam tarzının şekillendi andan itibaren. İşte tam da bu yüzden iktidardakiler ve medya en büyük yatırımlarını annelerin zihniyetini değiştirmeye odakladılar. Şimdi bize bu soruyu soruyoruz. Sizce çocuğunuzun yetiştirmesine ne zaman başlıyor? Doğduğu günden itibaren mi yoksa çok daha önce sizler mi? Arkadaşlar, Duraksama Podcast'ının başka bir bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Duraksama Podcast'ının bu bölümünde insan yetiştirilmesinin doğumdan yıllar önce başladığını söylemiştik. Annenin zihninden ve inançlarından, yaşam tarzından, medyanın sessizce değiştirmeye çalıştığından itibaren belki de her birimizin medyanın izleyicisi olmadan önce kendimize ve ailede ve toplumda onaylımız role bir kez daha bakmamız zamanı gelmiştir. Bir sonraki bölümde hayatın bu gizli katmanlarından bir diğerine daha derinlemesine ineceğiz. Hani'nin gizli düellosunun evrendeki milyonlarca insanın kaderini belirlediği yer. Bizimle kalın ve programı düşündürücü bulduysanız, görüş önerilerinizi iranradio.ir ve İran Radyosu'nun sosyal ağlarında bizimle paylaşın. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Gina Kolar şöyle diyor: İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
Dünyada hakikat, adalet ve huzur peşinde olan insanlar son ilahi ve en mükemmel dine yönelmeye devam ediyor. Nerede İslami kaynaklara ve Müslümanlara ulaşma imkanı varsa bu semavi din daha çok yayılıyor. Bir başka ifadeyle insanlar İslami talim ve değerlerle tanıştıkça bu semavi dine yönelik de bir o kadar fazla oluyor.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Mentone bölgesi, İslam dininin hızlı bir şekilde yayıldığı bölgelerden biridir. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin Washington'daki medya sorumlusu Ahmet Rahab bu konuda şöyle diyor: Mentone bölgesinde kadınların İslam dinine eğilimi, özellikle Latin Amerika kökenli kadınlarda çok hızlı bir şekilde artıyor. İslam diniyle birlikte kimliğini ve huzurunu yeniden kazanan bu kadınlardan biri Gina Kolar'dır. Kolar şöyle diyor: İslam dinini benimsedikten sonra bundan önce asla tecrübe etmediğim yeni ve huzurlu bir yaşama kavuştum.
Gina Kolar çocukluk çağında Meksika kökenli Amerikalı annesini kaybetti. Babası ise Kafkasya yöresindendir. Gina Hristiyan bir ailede büyüdü. Fakat hiçbir zaman kilisede kendisini huzur içinde hissetmedi. Gina bu konuyu şöyle anlatıyor. Hristiyan olduğum günlerde kafamda birçok soru işareti vardı. Fakat hiçbirine cevap bulamıyordum. Bana sadece bazı şeylere inanmam gerektiği söyleniyordu. Fakat bu cevap beni ikna etmeye yetmiyordu.
Ancak Gina Kolar şimdiye kadar hiçbir tahrifata uğramayan ve tüm sorulara en iyi cevapları olan başka bir din ile tanışma fırsatı buldu. Gina, üniversitede yeni yeni Müslüman olan bir matematik hocası ile tanıştı. Bu tanışma Gina'nın insanları aydınlatan ve insan yapan İslam diniyle tanışmasına zemin hazırladı. Gina Kolar, hocasıyla evlendikten sonra İslam dini hakkında araştırma yapma fırsatı buldu ve sonunda bu dinin en mükemmel semavi din olduğuna karar vererek resmen Müslüman oldu.
İslam dini insanların bireysel ve sosyal yaşamında derin değişikliklere yol açıyor ve sonuçta bu semavi dine inanmalarına ve huzura kavuşmalarına vesile oluyor. Gina Kolay bu konuda şöyle diyor. İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
İslam dini insanlara şeref ve kerametine büyük saygı gösteriyor ve hatta insanın Allah Teala'nın yeryüzünde halifesi olabileceğini vurguluyor ve İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın üzerinde vurgu yaptığı bu ayetin ilginç ve eğitici noktalarından biri insanlara pak ve helal rızıklar verilmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle her yiyecek veya her içecek insan kerametine ve şanına yakışmaz. Bu yüzden Gina büyük bir sevinç ve mutlulukla şöyle diyor. Sırf partilere katılmak ve şarap içmek ve sanal sevinçleri yaşamaktan ibaret olan bir yaşamdan mana ve manevi kavramları derin olan farklı bir yaşam tarzına yönelmiş oldu.
İslam dini izleyenleri için çok yapıcı öğretileri bulunuyor. Bu öğretiler onlara yaşam sorunlarına karşı direniş gücü veriyor ve Allah Teala'ya daha yakın durdukları hissini yaratıyor. Sadakat, hayırseverlik, iyilik ve ihsan, fedakarlık, iffet, paklık, şecaat ve günahtan uzak durma, İslam dininin daha iyi bir yaşama doğru hareket etmek üzere öğretilerinden bazılarıdır.
Gina Kolar sabır gibi güzel bir sıfatı İslam öğretilerinden kendisine büyük yardımda bulunan bir öğreti olarak tanımlıyor ve şöyle diyor. İslam dini insan davranışı üzerinde fevkalade etkilidir. İslam dininde sabırlı olmayı öğrendim ve bu yüzden Müslüman olduktan sonra sabırlı bir insana dönüştüm.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ve hadislerde sabırlı olma üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 153. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. İslam peygamberi de sabrı 3 çeşit olarak biliyor ve şöyle buyuruyor. Sabır 3 çeşittir. Günaha karşı sabır, itaatte sabır ve günahı terk etmekte sabır. Thank you.
Kuşkusuz Bayan Gina Kolar gibi yeni Müslümanlar daha fazla sabırlı olmaları gerekiyor. Zira onlar genellikle şeytani vesveselerin fazla olduğu günah dolu ortamlarda yaşıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğu üzere sabır ve iman gücüyle Müslüman olmanın doğurduğu zorluklara karşı direnmeleri gerekiyor. Gina Kolar bu konuda şöyle diyor. İslam dinini seçtikten sonra birçok arkadaşımı kaybettim. Zira onlar şimdi beni terörist telakki ediyor.
Ancak Gina Kolar büyük bir iman ve özgüvenle şöyle diyor. Ben tüm benliğimle İslam dinini tüm beşeriyet için barış habercisi biliyorum. Ve eleştirilere aldırmadan büyük bir onurla inancımı koruyorum. Kuşkusuz Bayan Gina Kolar'ın sırf dinini değiştirdiği için terörist olarak telakki edilmesi büyük bir talihsizliktir. Oysa bu insanlar onu daha önceden tanıyan insanlardır. Fakat tüm bunlar Batı medyasının İslam dinine karşı yürüttüğü karalama kampanyasının sonucudur ki bu barışsever dini şiddet yanlısı olarak görüyorlar.
Aslında Bayan Gina Kolar'ın Amerika toplumunda kendisine yönelik ayrımcı bakışına yönelik tutumu ilginç ve takdire şayandır ve İslam dini sayesinde kavuştuğu huzurun işareti sayılır. Gina bu konuda şöyle diyor, İslam dinini benimsediğim için ayrımcılıklara maruz kalıyorum fakat bunlar benim için değerlidir. Zira şimdi Müslüman olduktan sonra şimdiye kadar hissetmediğim bir huzuru tecrübe ediyorum.
Aslında huzur sözcüğü tüm yeni Müslümanların İslam dinini benimsedikten sonra kavuştukları bir his olarak beyan ettikleri sözcüktür. Bu duygu başlı başına İslam dinini şiddet dini olarak tanıtan, Batı medyasının yalan propagandasını çürüten bir duygudur. Bu duygu çok narin bir duygudur. Zira İslam dinini benimseyen bu insanlar maddi yaşamın gürültülerinden ve geçici zevklerinden uzak bir şekilde derin bir huzura kavuşmuş ve ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını gidermiştir. Ra'd suresinde şöyle geçiyor. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Bayan Gina Kolar büyük bir zevkle İslami hicabını koruyor ve bu konuda ilginç bir tabiri kullanarak şöyle diyor. Başörtümü başıma örttüğümde Allah Teala'nın beni gördüğünü ve başıma rahmetini yağdırdığını hissediyorum. Şimdi İslami davranışlarım ve İslam dininin vurguladığı değerlerle Amerikalı dostlarım için bir örnek olabildim ve onlara da yeni bir hayata davet edebildiğim için çok mutluyum. Gerçekte batılı ülkelerde kim Müslüman olursa ve bu dinin öğretilerine uyarsa başkaları için bir örnek oluşturuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Türk, Fars, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinliyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Fars eyaletini ziyaret ettik ve bu güzel bölgenin bazı turistik cazibelerini gezdik. Şimdi Fars eyaletine düzenlediğimiz seyahatimizin devamında eyaletin merkezi yani İran diyarının kültür başkenti Şiraz'a gitmek ve bu kentin tarihçesini gözden geçirirken kentte yer alan güzel tarihi eserleri tanıtmak istiyoruz sizlere.
Fars eyaletinin merkezi Şiraz, İran'ın güneybatısında ve denizden 1486 metre yüksekte ve Zagros Sıra Dağları'nın eteğinde ve başkent Tahran'dan 919 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şiraz, İran'ın en güzel kentlerinden biridir ve içinde barındırdığı değerli tarihi eserleri ve güzel doğal manzaraları yüzünden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındadır. Öyle ki hatta birçokları İran'ı Şiraz'ın adıyla tanır. Şiraz'ın nüfusu son nüfus sayımı sonuçlarına göre 1.7 milyon kadardır. Şiraz kenti yine aynı adı taşıyan Şiraz Ovası'nda yer alıyor. Şiraz Ovası yaklaşık 40 kilometre uzunluğu ve 10 kilometre eniyle dikdörtgen şeklindedir. Ovanın eğimi ise batıdan doğuya doğrudur ve çeşmeleri ve kanat adı verilen kuyuları da ovanın batısında bulunur. Ovanın doğusunda ise yaklaşık 200 kilometre karelik yüz ölçümüyle Maharlu Tuz Göleti yer alıyor. Ovayı kısmen yüksek dağlar çevreliyor.
Şiraz Ovası'nın iklimi ılıman ve mevsimleri de kısmen düzenlidir. Bu bölge eski zamanlardan beri önemli ve irtibatlı bir bölgedir ve Taht-ı-Cemşid kalıntılarının arasında bulunan eski İlamiler dönemine ait kabilelerde de adı geçmektedir. Hahamenişiler döneminde Şiraz kenti bu hanedanın başkenti Şuş'tan Taht-ı-Cemşid ve Pasargada uzanan karayolunun üzerindeydi ve Sasaniler döneminde Bişapur ve diğer bazı önemli kentlere uzanan karayolları da Şiraz Ovası'ndan geçiyordu. Kuşkusuz bu denli güzel iklimi ve verimli toprakları ve stratejik konumu olan bir yöre her zaman yörede kurulan devletlerin ilgi odağındaydı.
Arkeolojik bulgulara göre Şiraz kentinin mazisi İslam öncesine dayanıyor. Halihazırda New York'un Metropolitan Müzesi'nde saklanan ve bu bölgeden çıkarılan tarihi eserler ve sikkeler Şiraz kentinin Sulukiler, İşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde sahip olduğu ihtişam ve azameti yansıtıyor. Bundan yaklaşık 82 yıl önce Taht-ı Cemşid'in doğusunda Hazine adıyla anılan bölümünde yapılan arkeolojik kazılarda İlamiler dönemine ait 30 bin kadar kitabe bulundu. Bu kitabelerin üzerinde Şirazlı işçilerin yaşam alanı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Söz konusu kitabelerin mazisi ise M.Ö. 496 yılına uzanıyor. Bu kitabelerin bulunması ve üzerindeki yazıların uzmanlarca okunmasının ardından Şiraz kenti Hahamenişiler döneminde de var olan bir kent olduğu ve bu kentten bazı işçilerin Taht-ı Cemşid'in inşaatında çalıştığı ve maaş aldığı ortaya çıktı.
Gerçi tarihi bulgular Şiraz kentinin mazisinin Hahamenişiler dönemine uzandığını gösteriyor. Fakat kentin İslami dönemdeki ünü ve itibarı da kayda değer sayılıyor. İslami döneminde Şiraz kenti çok gelişti ve 4 dönem başkent olarak seçildi. İlk kez Kameri 4. yüzyılda Deylemiler ve daha sonra Kameri 6 ve 7. yüzyıllarda Atabekiler Şiraz'ı başkent olarak seçti. İncu ve Muzaffer Hanedanları ise Kameri 8. yüzyılda ve ardından Zendiye Hanedanı da Kameri 12. yüzyılda bu kenti başkent yaptı. Bu dönemlerin her birinden Şiraz kentinde çok değerli eserler miras kaldı. İslam'dan sonraki dönemde Şiraz kenti ilim, marifet ve irfan merkezine dönüştü ve medrese ve kütüphane ve cami sayısının bolluğu ile ün yaptı. Bu kentten büyük alimler, şair ve arifler de çıktı. İran diyarının iki büyük şairi Sadi ve Hafız, Kameri 7 ve 8. yüzyıllarda Şiraz kentinde yaşadı. Bu iki şairin eserleri İran ve dünya edebiyatının en önemli edebi eserleri arasında yer alıyor. Bu arada Şiraz kentinden Sadi ve Hafız'ın dışında Sibuye, İbn-i Mukaffa, Mulla Sadra, Kutbettin Şirazi ve Şeyh Rüzbehan gibi birçok bilgin, arif, şair ve filozofun da çıktığı ve bu yüzden bu kent Darul İlim olarak adlandırıldığı belirtilmelidir.
Günümüzde de Şiraz kenti İran'ın kuzeyini güneyine ve doğusunu batısına bağlayan en önemli yolların kesiştiği noktada yer alması itibariyle özel bir stratejik önem arz ediyor. Kentin üniversiteleri ve yüksek eğitim kurumları da Şiraz'ı İran'ın en önemli bilim merkezlerinden biri haline getirdiği anlaşılıyor. Fars eyaleti ve Şiraz kentinin çeşitli üniversitelerinde çeşitli teknik, mühendislik, tıp, insani bilimler, İslami ilimler vesaire branşlarında okuyan binlerce öğrenci İran diyarının bu yöresinde çeşitli bilimsel alanlarda yeniliklere imza atılmasına imkan sağlıyor. Bu yüzden arada bir yöreden yeni bir icat ve ayrıca başta tıp bilimi olmak üzere çeşitli bilimsel alanlarda büyük başarılara şahit oluyoruz. Bugün Şiraz kenti çeşitli organ nakli ameliyatlarıyla İran'ın en önemli tıp merkezlerinden biri sayılıyor. Yine başta Şiraz olmak üzere Fars eyaletinin genelinde var olan donanımlı hastaneler ve tıp merkezleri, yöre halkı ve çevre eyaletinin yanı sıra başta Fars körfesi, kıyı ülkeleri olmak üzere komşu ülkelerden de yüzlerce hastaya hizmet veriyor. Fars eyaleti ayrıca son yıllarda elektrik ve elektronik sanayi ve metaloji alanlarında da göz kamaştıran ilerleme kaydeden bir eyalettir. Nitekim Şiraz kenti de çok sayıda elektronik sanayi alanında firmaları ve fabrikaları ile İran'ın elektronik kutbu haline gelmiştir.
Değerli dostlar, Fars eyaleti ve Şiraz kentinin cazibeleri bu anlattıklarımızla sınırlı kalmıyor. Çok sayıda fabrika, üniversite ve kültürel merkezin yanında Şiraz kenti tarihi eserleri ve kutsal mekanları ile de İran'ın önemli kentleri arasında özel bir yeri vardır. Nitekim bu kent içinde barındırdığı tarihi ve kültürel eserleri yüzünden UNESCO tarafından dünyanın en seçkin kültürel kentlerinden biri olarak seçilmiştir.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim, insanlara insan olmayı öğreten ve onları hidayete erdirmek, dünya ahiret saadetlerine güvence altına almak ve Allah'a kulluk ve ibadet etmeye davet etmek için nazil olan ilahi kitaptır. Kuşkusuz bu semavi ve ilahi kitabın azametini anlamak, beşerin kısıtlı idrak gücünün çok çok üstündedir. Bu yüzden Kur'an'ın azametini ve faziletinin çeşitli boyutlarını tanımak ve anlamak için kaçınılmaz olarak bu muazzam kitabın tüm sırlarını bilen ve ilahi ilimleri taşıyanlara da yani İslam peygamberi ve pak ehli beytine başvurmak gerekir. Bu büyük insanlara başvurmak bizlere Kur'an-ı Kerim'in azametini idrak etmekte yardımcı olacaktır.
İslam peygamberi bir rivayette şöyle buyurmakta: Kur'an-ı Kerim Allah'ın sofrasıdır. O zaman elinizden geldiğince bu ziyafetten yararlanın. Kur'an-ı Kerim aydın nur ve yararlı ilaçtır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Çünkü Yüce Allah onu öğrenmekle sizi onurlandırır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: Kur'an-ı Kerim tilaveti imanı geliştirir.
Kur'an-ı Kerim, ilahi hidayet kitabı ve İslam peygamberinin de ebedi mucizesidir. Kur'an sözcüğünün anlamı kıraat etmek ve okumaktır. Dolayısıyla bu ilahi kitabın muhtevasına ulaşabilmek için atılması gereken ilk adım bu kitabı okumaktır. Böyle insan içindeki kavramları öğrenir ve talimlerine de uygulamak suretiyle ilahi hidayete erebilir. Bu yüzden Allah'ın kitabını okumak ve böylece dünyevi ve uhrevi saadete ermek hem bu semavi kitabın ayetlerinde ve hem de ehl-i beyt hadislerinde sık sık vurgulanmıştır. Yüce Allah, Müzemmil suresinin son ayetinde mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim okunmasını da buyurmuştur. İslam peygamberinden bir rivayetten en mümin insan, en çok Kur'an-ı Kerim tilavet eden kişi olduğunu öğreniyoruz. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız: Mümin insanın Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra veya öğrenme esnasında vefat etmesi uygundur.
Tahran Radyosu.
İnsan büyük bir şahsiyetin huzuruna çıktığında gayet nezaketli ve tertemiz bir görünümle bu şahsiyetin huzuruna çıkmaya özen gösterir. Kur'an-ı Kerim kıraati de bir nevi bu semavi kitabın ve esas sahibi yani Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekte Yüce Allah ile konuşmaktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette şöyle okumaktayız: Kim Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an-ı Kerim okusun. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan kendini Yüce Allah'ın kelamının muhatabı olarak görür. Yüce Allah bizimle konuşurken Hak Teala huzuruna çıkmanın tüm şartlarını ve adabını yerine getirerek daha fazla yararlanmalı ve Yüce Allah'ın sevgi ve merhametinden faydalanmalıyız.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamı olduğundan bu semavi kitabı okumanın başka kitapları okumaktan çok daha farklı olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden karinin bazı adaba uyması şarttır. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim okurken temiz ve pak olmaktır. Yüce Allah Vakıa suresinin 79. ayetinde ona ancak temizlenen insanların dokunabileceğini buyurmaktadır. İşte bu yüzden insan Kur'an-ı Kerim'i eline almadan önce abdest alması vaciptir ve genelde insanın kıraat sırasında abdestli olması müstahaptır.
Ağzın sağlık kurallarına uymak Kur'an-ı Kerim tilavetinden önce tavsiye edilen bir başka konudur. Rivayetlere göre İslam peygamberi ibadet sırasında ve özellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve gece namazından önce misvak kullanıyor ve bu ameli Müslümanlara tavsiye ediyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Kur'an-ı Kerim'in yolunu temiz tutun. O hazrete Kur'an-ı Kerim yolunun ne olduğu sorulur. Allah Resulü ağzınız diye buyurur. Yine sahabe şöyle sorar: nasıl temiz tutalım? O hazret misvak kullanın diye buyurur.
Her işi yerine getirmek için bir takım hazırlıklar yapılması gerekir. Kur'an-ı Kerim havasına girmek için insanların hazırlanması da gerekir ve bu hazırlık dua etmekle olur. Kur'an-ı Kerim'e başlarken masum imamlardan birçok dua nakledilir. Burada İmam Sadık Aleyhisselam'ın okuduğu duayı aktarmak istiyoruz. O hazret şöyle duada bulunur: ey yüce Rabbim! Bu Kur'an senden Elçin Muhammed bin Abdullah'a nazil olan kitap olduğuna ve peygamberinin dilinden cari olan senin kelamın olduğuna şahadet getiriyorum. Ey yüce Rabbim, senden Kur'an'a bakışımı ibadet ve kıraatımı seni anma ve zikretme ve ayetlerini düşünmeme ibret yapmanı niyaz ediyorum ve beni senin Kur'an-ı Kerim'deki vaazlerine beyan ederek günahlardan sakınan kimselerden yap. Ey yüce Rabbim, beni senin dininin talimlerine öğrenerek ayetlerini ve ahkamını düşünenlerden yap.
Yüce Allah Nehl suresinin 98. ayetinde şöyle buyurmakta: Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Allah'a sığınmak, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim karilerini emrettiği hükümlerdendir ve İslam peygamberi tilavete başlamadan önce mutlaka kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım anlamına gelen "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" cümlesini tekrarlardı. Kuşkusuz bu sığınma hakiki anlamda olmalı ki etkili olsun. Yüce Allah da bize kucak açsın ve bizleri Kur'an-ı Kerim ile ıslah etsin.
Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine şöyle emrediyor: Yaradan Rabbinin adı ile oku. Kur'an-ı Kerim'in tüm sureleri Tevbe suresinin dışında Besmele ile başlar. Gerçekte Bismillah sözcüğü Müslümanların kutsal şiarıdır ve her amelin veya her sözün başında beyan ediliyor ve böylece o amel veya söz Yüce Allah'ın adı ile mühürlenmiş olur. Kur'an-ı Kerim tilavetinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu, bu semami kitabı yazılarının üzerinden okumaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sahabelerinden İshak bin Ammar o hazretten sorar: canım sana feda, ben Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorum. Acaba onu ezberden okusam mı daha iyi, yoksa yazılanın üzerinden mi? İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyuruyor: onu oku ve mushafına bak. Çünkü daha iyidir. Acaba mushafa bakmanın ibadet olduğunu bilmez misin?
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Kıymetli dinleyiciler, bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencehi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran'ın İslam'dan sonraki dönemde kültürel nüfuz alanından söz ettik ve yine Türklerin İran üzerinde nüfuz ve sultasının Gazneviler Hanedanı ve ardından da Selçuklular iktidarı ile başlayarak yaygınlaştığını anlattık ve dedik ki, Türkler her türlü etnik bağdan bağımsız bir şekilde İranlı kralların yaptıkları gibi hükümet ettiğini ve hatta bazı Türk hükümdarları kendileri için İranlı olduklarını gösterecek şecereler uydurduklarını beyan ettik. Yeni yeni İslam dinini benimseyen Selçuklu Türkler ilkin otlak ve merak kıtlığı yüzünden de İran'ın kuzey sınırlarına düşman saldırılarına karşı koruma vaadiyle İran'a geldiklerini ancak daha sonra Gaznevi hükümdarların zafiyetinden yararlanarak iktidarı ele geçirdiklerini ve Harezm ve Manviraun-Nehir bölgelerine akın ederek bu bölgeleri ele geçirdiklerini ve sonunda da Gaznevi Krallığı Mahmud'u yenerek İran platosunun tümüne hakim olduklarını anlattık.
Selçuklular iktidarı ele geçirdikten sonra Gaznevi İmparatorluğu'nun yapısına dokunmadı ve çoğu İranlı olan eski vezirleri ve katipleri sarayda eski mevkilerinde bıraktı. Selçuklular İran padişahlığını ve medeniyetini etnik bağlarına tercih etti ve yağmacı Türk aşiretlerini imarlı kentlere yerleştirmeye çalıştı. Gerçi birçok aşiret kentlere ve köylere yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Selçuklular bu aşiretlerin saldırı ve yağmalarından korunmak, ayrıca ele geçirdikleri toprakları genişletmek amacıyla gayrimüslimlerle cihat meselesini gündeme getirdi ve bu bahane ile Türk aşiretlerini Anadolu topraklarına ve Bizans İmparatorluğu topraklarına doğru yönlendirdi.
Bu dönemde İslam dünyasının cihat meselesi Manviraun-Nehir yöresinden Anadolu'ya ve öbür yandan Hindistan'a doğru yayıldı. Ancak bu bölgelerde yaşayan birçok Türk aşireti Müslüman olmuştu. Selçuklu Türkmenler yavaş yavaş Bizans İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmeye başladı ve bu imparatorluğun nüfuz alanını şimdiki İstanbul ve çevresiyle sınırlandırdı. Türkmen aşiretler hatta İran'da Selçuklu ve Harezm Şahı iktidarlarının çökmesinden sonra Anadolu topraklarında Rum Selçuklular adı altında bağımsız bir devlet kurdu. Bu devlet Osmanlı İmparatorluğu'na kadar hayatını sürdürdü. Thank you.
Rum Selçuklular, İran Selçukluları gibi İran kültürünün etkisi altındaydı ve saraylarında resmi dil olarak Farsça hakimdi. Hatta kralları Aleddin Keykubat gibi İranlı isimleri kullanmaya başladı. Gameri 5. yüzyıldan itibaren İranlı devletler bir bir yok oldu. Ondan sonra Pehlevi rejimine kadar İran tarihinde hakimiyet Türk padişahların elindeydi. İranlılar o dönemde kalıcı Türklere bırakırken kalemi kendi ellerinde tutmayı sürdürdü. Selçuklulardan sonra Uygar dünyasına yani Hindistan'dan Anadolu topraklarına kadar uzanan bölgeye Türk hükümdarlar hükmetmeye başladı. Fakat yaklaşık 1000 yıl süren bu dönemde yine Türklerin hüküm sürdüğü her yerde İranlılar imparatorlukların idari, mali, dini, ilmi ve edebi işlerin başında yer alıyordu.
Gerçi Selçuklu İmparatorluğundan sonra İslami İranlı topraklar sayılan bölgede bir daha o denli büyük bir imparatorluk ortaya çıkmadı ama yine de Mısır'da Memalik, Hindistan'da Moğol ve Anadolu'da Rum Selçukluları gibi hükümdarları Türk kökenli olan fakat İran kültürü ve medeniyetine ve Fars diline benimseyen imparatorluklar o dönemin uygar dünyasına hakimdi. Rum Selçuklular Fars dili ve kültürünü yaygınlaştırma yolunda İran'ın aslan ve güneşten oluşan tarihi işaretini saltanatlarının resmi işareti olarak benimseyecek kadar ilerledi.
Bu dönemde İran tarihi ve kültüründe ilk kez Fars dili ve edebiyatı Türklerin hükmettiği Hindistan'dan Anadolu'ya kadar uzanan topraklarda resmi ve saray dili ve yine başka devletlerle iletişim dili olmuş ve bu sayede İran kültürü de ilk kez yine İran milletinin dili ile o dönemin tüm uygar dünyasına yayılmış ve İran tarihinde görülmemiş bir şekilde nüfuz etmişti. Nitekim hatta tamamen İran asıllı olan ve İran ve dünyanın yarısına hükmeden Hahameneşüler ve Eşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde bile tarihi Fars dili veya Pehlevi dili ki bu kadar yayılmamıştı fakat bu olay Türk asıllı hükümdarların döneminde gerçekleşti. İran tarihi kültürel sultanlık üstünlüğü askeri üstünlüğe ihtiyaç olmaksızın sağlamanın mümkün olduğunu ortaya koydu. İran kültürü ve medeniyeti İranlılaşan Türklerin kılıç gücü ve öncülüğü ile doğu batı her tarafa yayılmaya başardı. İran'ın kültür elçileri Türk askerlerin peşinden İslam dünyasının her tarafına dağıldı ve o çağların küresel kültürel alışverişinden uzak kalan Çin, Afrika ve Avrupa'nın derinliklerinin dışında dünyanın her tarafında İran'ın kültür elçileri aktif bir şekilde faaliyet yürüttü.
Avrupalı seyyah Marco Polo'dan bile daha uzun mesafeler seyahat eden ünlü Müslüman seyyah ve tarihçi İbni Battuta seyahatlerinin büyük bir bölümünü Kameri 8. yüzyılda gerçekleştirdi. İbni Battuta'nın gittiği her yerde İranlılar vardı ve yaşadıkları diyarın en hassas kültürel mevkilerini kendi tekkelinde tutuyordu. İbni Battuta'nın seyahatnamesine bakıldığında 14. yüzyılda dünyanın uygar bölgelerinde İranlı bir tacir, fakih, denizci, katip, siyasetçi, arif veya sofinin bulunmadığı bir yer bulunuyor. Söz konusu İranlıların çoğu Arapça ad kullanıyordu. Fakat o dönemde insanların soyadı doğdukları diyarın adı olduğundan ve herkes ardından sonra doğduğu yerin adını telaffuz ettiğinden söz konusu İranlıların geldikleri diyarlarda belli oluyordu. O çağlarda İranlılar İsfahan'dan, Semerkant ve Harizm'den, Tabristan'a kadar birçok yörelerden İslam dünyasına yayılmış ve gittikleri yerlerde de işgal mevkiler elde etmişti. O çağlarda İranlılar İsfahan'dan, Semerkant ve Harizm'den Tebelistan'a kadar birçok yörelerden İslam dünyasına yayılmış ve gittikleri yerlerde de seçkin mevkiler elde etmişti. İranlılar miladi 10. ile 17. yüzyıllar arasında Afrika'nın Kenya, Etiyopya, Merkezi Afrika ve Tanzanya gibi ülkelerinde aktif bir şekilde faaliyet yürüttü ve bu bölgeleri İran kültürü ve medeniyetiyle tanıştırdı. Hatta Afrika'da 3 asır öncesine kadar İranlıların esas merkezi olan bir kent ortaya çıkarıldı. Müzik
İran topraklarını sırf yağmalamak ve İran kültürünü ve medeniyetini yok etmek amacıyla İran topraklarına saldıran ve bir dönem yağmanın ardından esas yurtlarına dönen ilk ecnebi kavimdi. Moğollardan önce tüm ecnebi kavimler İran'da kalmak için bu topraklara saldırdı ve İran'ı ele geçirdikten kısa süre sonra da İran kültürünü ve medeniyetini benimsedi. Moğolların İran'da kurduğu ilk imparatorluk İran kültürü ve milleti için hiçbir olumlu ve yapıcı sonucu olmadı. Bilakis İran'ın maddi ve kültürel zenginliklerine bir daha belini doğrultamayacağı şiddete darbe indirdi.
Moğolların İran'a yönelik ikinci çıkarması Hilaku döneminde ve İran'ı tam olarak ele geçirmek amacıyla başladı. Ancak Moğollar bu kez İran'da kalmaya karar verdi ve Cüveyni hanedanı gibi bazı İranlı hanedanlar ve yöneticiler de Moğollarla işbirliği yaptı ve Moğol İlhaniler Sarayı'nda vezirlik mertebesine kadar yükselenler de vardı. O dönemde İran kültürü ve İranlılar Moğolların aracılığı ile Çin topraklarına kadar yayıldı. İran'da İlhaniler döneminde yüksek mevkilere gelen Cüveyni Hanedanı ve Hoca Reşidettin Fadrullah gibi İranlılar hatta canı pahasına Moğollara da İranlılaştırdığı günlerde İranlı vezirler ve katipler Kubilay Hakan'ın Çin topraklarındaki Çinli iş güzellerinin yanında İran kültürünü yaygınlaştırmaya başladı.
Bugün elimizde bulunan belgeler İranlıların Çin'e İslam'ı götüren ilk millet olduğunu ve bu topraklarda Fars dilini yaygınlaştırdığını gösteriyor. Fransız Profesör Schaeffer, Çinli Müslümanların çoğunu Moğol istilasından önceki dönemde ve yine istila döneminde zorla Çin topraklarına yerleştirilen İranlılar olduğunu belirtiyor. Avrupalı seyyah Marco Polo da Çin sarayında çok sayıda İranlı bilgin, katip ve subaydan söz ediyor ve Çin'de bazı yöreleri İranlı adlarla anıyor.
İran'ın kültürel nüfuz alanının genişlemesine sebep olan en önemli etkenlerden biri de askeri fetihlerin dışında İran irfanı ve tasavvufuydu. İranlı arifler de sürekli İslam dünyasının dört bir yanında yaşayan büyük alimleri ve kutsal mekanları da ziyaret etmek üzere seyahat ediyordu. Bu hareketlilik ve İranlı arif ve sofilerin teorik ve pratik canlılığı İran kültürü ve medeniyetinin, İslam dünyasının ve diğer diyarların dört bir yanında yayılmasına yardımcı oluyordu. Nitekim İranlı büyük arifler İran topraklarında doğdukları halde yaptıkları seyahatler yüzünden de genellikle başka diyarlarda vefat etmişlerdir.
Hindistan diyarında İslam'ın yaygınlaşması sadece Gaznevi Mahmutların veya Kral Timur'un kılıcının gücüyle olmadı ve daha çok İranlı Müslüman arifler ve şeyhler manevi nüfuzları ve sıcak kıdemleriyle Hindistan'ın insanlarını İslam ile tanıştırdı.
Evet, biraz önce de anlatıldığı üzere İranlı büyük arif ve bilginler doğdukları kente kalmıyor ve fikri buluğa eriştikten sonra düşüncelerini harekete geçirmek ve geliştirmek için uygun buldukları topraklara hicret ediyor. Ya da Teberi, Farabi ve İbn-i Sina gibi o çağın büyük kentlerini ve bilim merkezlerini gezdikten sonra doğdukları çok uzak bir yerde fani dünyadan ayrılıyordu.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20. Thank you.
daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.